Ayrım 15. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 213. Mahkemede adaletin terazisi zulümden yanaydı. Her pazartesi ve perşembe çıktıkları mahkeme için nöbetçi bağırıyordu yine mazgaldan. Mahkemeye gidecekler, hazırlansın lan. Doktordan rapor alanlar hariç diğer arkadaşların tamamı ve solcuların bir kısmı hazırlıklarını yapmışlardı bile. Kapı açıldı ve yine coplar eşliğinde kovuşların arasında oluşturulan boş alana gittiler. Soyunun lan. Tüm tutuklar üzerlerindeki elbiselerini çıkardılar. Sadece alt çamaşırları kalmıştı. Kerim ve arkadaşları yanındaki solculara bakmamak için gözlerini kısmaya çalışıyorlardı. Solcuların iç çamaşırları ayıbın ötesinde kısacıktı. Kerim ve arkadaşların ise bu soyunma olayı yüzünden utanma duygusu ile ailelerinden isteyip getirdikleri dizlerinin üzerine kadar gelen çamaşırları vardı. Güya arama yapıyorlardı. Giyinin lan. Tutuklar tekrar giyindiler. İkişerli bir şekilde ellerine kelepçeler vuruluyordu. Kelepçenin biri bir kişiye, diğeri ise yanındaki tutukluya geçiriliyordu. Kelepçeleri öyle sıkılıyordu ki mahkemeye kadar ikide bir kelepçenin verdiği acıyı gidermek için bileklerini oynatmaya çalışıyorlardı. A bloğun önünde bekleyen belediye otobüslerine bindirildiler. Diğer koğuşlardan gelen arkadaşlarıyla aynı otobüste buluşan tutuklular onlarla konuşmaya çalışıyorlardı. Kesin lan konuşmayın. Genel başkanlık yapanlardan Hasan, Allah bizi kimlerle terbiye ediyor demekten kendini alamadı. Kışla içindeki sıkı yönetim mahkemesine getirildiler. Kelepçeler çözüldü, herkes içeri alındı. Tutuklular hemen kendilerine bir yer bulup oturdular. Genel merkez yönetiminde yer alanlar hem mahkeme hem de cezaevi ile ilgili konularda istişare edebilmek için yan yana gelmeye çalışırlardı hep. Savcı ise mahkeme heyetine eliyle onları işaret ederek, "Görüyor musunuz, bunlar örgütün ileri gelenleri, yine yan yana oturdular," deyip haklılığını ispat etmeye çalışırdı. A bloktan gelen tutuklular ön sıralarda yan yana, B bloktan gelenler ise 5-6 sıra boşluk bırakılarak biraz daha arkada otururlardı. Bu sebeple birbirleriyle haberleşmek isteyen bu iki blok tutukluları sesli konuşamadıkları için dilsiz ve sağırların kullandığı parmak işaretleriyle birbirlerine mahkeme ve cezaevi hakkında mesajlar verirlerdi. Kerim mahkemeye geç dahil olduğu için konuşacak çok şeyi vardı. O yüzden çok sevip saygı duyduğu Muhsin Başkan'la yan yana gelmeye çalışırdı. Muhsin Başkan, Cemal amcayı çok özlemişti. Kerim'e bir hatırasını anlatıyordu. Bir gün Sivas yurdundaki odamda amcamla otururken dedim ki, "Genel merkezdeki odamda pencereme bir güvercin geldi. Sanki benimle konuşmak istercesine bana bakıyordu. Ne olabilir ki amca?" Cemal amcam odanın penceresini açtı, elini uzattı, bir güvercin ellerindeydi. "Bu muydu?" dedi. "Evet amca. Bir isteğin var mı söyle," dedi. Muhsin Başkan bazı hatıralarıyla mutlu oluyor ama bazılarını da hatırlamak istemiyordu. Hatırlamak istemediği ama o gün tam kavrayamayıp şimdi kavradığı olayları da anlatmaktan çekinmiyordu Kerim'e. Savcı iddialarını sıralamayı sürdürürken yüzlerce iddianın içinde birkaç tanesinin de olsa gasp ve benzeri suçlar oluşu onların başlarını öne eğdiriyordu. Sayıları yüz binleri bulan tertemiz davaların arasına böyle birkaç kişinin girmiş olması onları üzmüştü. Eğer haberleri olsaydı onların cezalarını dışarıdayken kendileri verirlerdi. Kerim'in genel merkezde yıllar önce eğitimin gerekliliği konusunda sunduğu rapor ne kadar haklıydı ve Kemal ağabeyin eğitim seferberliği ne kadar önemliydi? Eğitim faaliyetleri hızla sürmüştü ama yine o hengamede herkes ulaşılamamıştı. Muhsin Başkan başını salladı. Birkaç yıl öncesine gitti ve yanındaki Kerim'e sessizce anlatmaya başladı. Genel merkezde caddeye bakan L tipindeki başkanlık odasındaydı. Yanında yine her zamanki gibi Cemal amca vardı. Çok zorlu günlerdi. Her taraftan gün geçmiyor, şehit haberleri geliyordu. Cemal amca bu sıkıntılı günlerde yine Ankara'ya gelivermişti. Başkan Cemal amcaya dönerek, "Bize niye yardım etmiyorlar? Halimizi görmüyorlar mı Cemal amca?" diye iç geçirdi. Üzülüyordu o da. Çok sevdiği Muhsin'i omuzlarında büyük bir yük taşıyordu. Bir müddet sustu, sonra odayı belli belirsiz bir uğultu kapladı. Göremediği birileri gelmişti galiba. Cemal amca Muhsin'e dönerek, "Demin söylediğini şimdi söyle," deyiverdi. Muhsin Başkan acıyla tekrarladı. "Niye bize yardım etmiyorlar? Halimizi görmüyorlar mı?" Odayı bu sefer daha yoğun bir uğultu kapladı ve kısa bir müddet sonra uğultu kesildi. Sanki gelenler gitmişlerdi. Cemal amca başkana dönerek gelenlerin tercümanıymış gibi, "Ah bir temizlenebilseniz," dedi. Muhsin Başkan acıyla anlatıyor ve "Ah Kerim ah," diyordu. Kerim kimseye anlatmayacağı sözleri dinliyordu Muhsin Başkan'dan. Herkes teşkilatta olan şüphelendikleri bazı olayları anlatıyor ve bu bilgiler bir araya getirilerek çok önemli gerçekler ortaya çıkıyordu. Bazı gerçekler canlarını öyle sıkıyordu ki. Muhsin Başkan'a yapılan 3 suikast girişimi. Muhsin Başkan, ülkücü hareketin tarihinde görülmemiş bir şekilde seviliyor ve bu sevgiden dolayı da tüm teşkilatlar ve mensupları onunla tam bir disiplin içine giriyorlardı. Bu disiplin, ülkücüleri kullanmak isteyenlere geçit vermeyecek bir sevgi ağından oluşuyordu. Kerim suikast olayıyla ilgili ne gelişmeler oldu? Sami'den haberiniz oldu mu başkanım? Evet ama... Evet başkanım maalesef. Emin misiniz? Evet başkanım, arkadaşlar Sami'yi almışlar. Bir evde sorgulamışlar. Bir şey yapmasalardı... Hayır yapmamışlar. Zaten yapamazlardı da başkanım. Yukarıdakilerden birileri gelmiş baskın yapıp alıp götürmüşler Sami'yi. Ya şimdi çözüldü desene. Nokta noktacılar onlar. Suikastin üçü de sanki komünistlerin farklı fraksiyonlarıymış gibi ama... Evet hepsi de tek merkez ve solcular değil. Muhsin Başkan'a 3 kere içeriden, vatandan, milletten yana gözüken mihraklar tarafından suikast düzenlenmiş... ÖİT'nin istihbaratı ve başkanın ferasetiyle son anda önlenebilmişti. Muhsin Başkan'ı vuracak sonra da şehit diye cenazesini kaldıracaklardı. O gün bunu yapamayanlar yıllar sonra başaracaklardı. Öğle yemeği molasında tutuklular tekrar elleri kelepçelenip koğuşlarına götürülmüş, yemekten sonra tekrar aynı işlemlerden geçerek mahkemeye getirilmişlerdi. Aslında tutuklular cop yemektense yemek yememeyi yeğlerlerdi. Ama çare yoktu. Yıllar sonra mahkeme hakimlerinden birisinin "Bizim cezaevinde olanlardan haberimiz yoktu" sözleri ne kadar da sahteydi. Bunu mamağa yaşamamış herkese yutturabilirlerdi ama onlara asla. Önünde savcının eşliğinde C5 denilen cehennem çukurunda alınan ifadelerden oluşan delillerden başka delil olmadığını bildiği halde "Katiller sürüsü mü diyelim" diyerek içlerinde beraat edenlerin de bulunduğu bu sanıklara hakaretten kendini alamayan hakim efendi gerçekleri saklasa da ilahi kameralar her şeyi çekiyorlardı. Kerim, "Meleklere iman ediyorum Allah'ım" diye titreyerek Amentü'nün Allah'ın varlığından sonraki iman edilecek ikinci sırada yerini alan meleklere imanını tazeledi. Her şeyi kaydedici melekler vardı ya, elhamdülillah insanlık için el ad olan Allah'ın yarattığı meleklerin varlığı ne kadar da önemliydi. Sabri Çağlar hak için, adalet için mahkeme salonunda söz alıp çağlamış, yapılan haksızlığa meydan okumuştu. "Söz istiyorum hakim bey." Hakim heyeti kendi aralarında meseleyi uzunca görüştükten sonra Sabri'ye söz verdiler. İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsündeki Beyazıt Kulesi'ndeki Türk bayrağını çıkarıp atarak yerine orak çekişli Rus bayrağını çektiler. "Hukukta nefsi müdafaa vardır. Biz ondan da öte milli bir müdafaa ile karşı çıktık. Kavgamız bunun içinde. Eğer emniyet güçleri buna engel olsalardı biz niye kavgaya girelim? Sayın heyet, eldeki tüm veriler ve tüm savunmaların gerçeğinde benim ve arkadaşlarımın vatanın selameti için Rusya'nın sıcak denizleri Akdeniz'e inme heveslerine karşı milli bir refleksle hareket etmiş olmalarına rağmen bir çeteymiş gibi suçlanmaları ve mahkemenizin beni ve arkadaşlarımı suç işlemiş gibi yargılamaları tarihin sayfalarına kara bir leke olarak geçecektir. 12 Eylül ihtilalini yapan komutanlarımız madem ellerinde böyle bir imkan vardı da neden 5 yıl önce yapıp bu olaylara engel olmadılar? Onlar engel olsaydı biz sokaklarda olmayacaktık ve şimdi de bizi çeteden yargılamayacaktınız. Eğer yargılanacak birileri varsa olaylara müdahalede geçiken yetkililerdir. Mahkeme Sabri'nin bu tavrından dolayı tüm tutukları mahkeme bitimi dışarı çıkartmış, sadece onu bırakmışlardı. İşlediği bu suçtan dolayı onu tek başına yargılayacaklardı. Askeri hakimleri reddetmek, generallere suçlayıcı atıfta bulunmak suçtu. Suçu ise haksızlığın karşısında susup dilsiz şeytanlardan olmamaktı. Mamak'ta Makber. Sabri Çağlar içeride yargılanıp zindan cezası verilirken diğer tutuklar elleri kelepçelenmiş bahçede bekletiliyordu. Akşam ezanı okunmuş, hava kararmak üzereydi. Karanlığın tüm kasvetiyle üzerlerine çöktüğünü hissediyorlardı. Konuşmadan tüm tutuklar birbirlerine küsmüş gibi susmak mecburiyetinde kalmışlardı. İnsandılar ama esir kampında gibiydiler. Dilleri konuşmasa da gönülleri susmuyordu. Neredeyse hayallerine bile kelepçe vurulmuştu. Sanki hayal de kurmayın lan diyeceklerdi. O akşam başka bir hüzün vardı. Hala anlayamıyorlardı. Vatan Moskov'un hegemonyasına girmesin, dinsiz Moskov gelip de ezanlar susmasın, şehit kanlarıyla sulanmış al bayrak inip de Rus'un kızıl bayrağı ülkenin üzerine kara basan gibi çökmesin diyeydi savaşları. Size ne lan? Siz devletin askeri polisi misiniz? Size mi kaldı bu kadar sevmek vatanı? Otlar gibi olun, kız peşinde koşun, keyfinize bakın. Bu kadar da sevilmezdi ki vatan. Suçlamalarını ise hayretle dinliyorlardı. Asker, Ankara'nın göbeğindeki Saime Kadın semtine girememiş, hatta korkudan tepeden helikopter bile indirememişti o semte. Ülkücüleri organize edip onları ön tarafa alıp girmemişler miydi? O zaman neden bunu söylemediler? Sosyalistlerin bulunduğu semtlerde ezanlar susturulup, imamlar camiye ezan okumaya gidemezken, Ramazan aylarında mahallede oruç tutanlar öldürülmemek için, sahura kalktıkları belli olmasın diye mum ışığında yemek yerlerken, peki siz neredeydiniz? Elleri kelepçeli bunları düşünürlerken vatan aşkı tüm zerrelerini işlemişti hepsinin. Bu zulümler bile onların vatan ve bayrak aşkını yok edemeyecekti. Ama aşkı zindana atmışlardı. Belki de hepsi aynı anda hep aynı şeyleri düşünüyorlardı. Bu üzerlerine çöken kara bulutlar da neydi? Güneş gitmiş, hava kararmıştı. Karanlık çöktüğünde bir anda ne olduğunu anlayamadılar. O güne kadar hiç görmedikleri, duymadıkları, galiba tüm kışlaya yeni yerleştirilmiş hoparlörlerden bir ses yükseldi. Her yer karanlık, pür nur o mevki, mağrip mi yoksa makber mi ya Rab? Hamiyet Yücesesin söylediği makber şarkısı Mabak kışlasını inletiyordu. Niye uğradıklarını bilemediler. Sanki görevli nöbetçi asker onlar için çalıyordu. Belki de haberi bile yoktu onlardan. İlk kez kurdukları sistemi böyle deniyordu. Ama olan olmuştu. Kerim çok sevdiği Türk musikisine olan özlemini fark etti. Kutlu Payaslı'dan ders aldığı o güzel günler geldi aklına. Hele makberi çok severdi. Sevmese de o gün makber onlar için çok anlamlıydı. Kerim ömrü boyunca unutamayacağı bir anı yaşıyordu. Mamak buydu işte. Her yer karanlık, pür nur o mevki. Mağrip mi yoksa makber mi ya Rab? Karanlık tüm ruhunu sarıyordu. Kerim o günden sonra ömür boyu kurtulamayacağı, doktorlara anlatamayacağı, ruhuna işleyen bu acıların ızdırabını ve stresini atamayacağı bir hastalığa yakalanmıştı. En ufak bir aksaklık sanki ona tekrar mamağı yaşatacakmış hissiyatını veren bu kahredici hastalık her zerresine işleyecekti. Gönül tabiplerinin bile tedavide zorlanacakları bir hastalıktı bu. Ancak ruhani bir ortama girdiğinde kurtulabilecekti bu sıkıntılarından. Günlük hayatın en küçük telaşlarıyla bile sanki ona kelepçe vurulacakmış gibi etkilenecek, kaçmaya ve kurtulmaya çalışacak ama bunu başarmakta çoğu zaman zorlanacaktı. Zulüm, Amerika'nın Hiroşima'ya attığı bomba gibi tesiri yıllarca sürecek izler bırakacaktı. Bunu zulüm görenden başka kim anlayabilirdi? Kimsenin anlamak gibi bir mecburiyeti yoktu. Ama Kerim ve arkadaşları bunu anlamak istemeyen bu toplum için feda etmemişler miydi kendilerini? Mesnevi Şerif, hayatını değiştiren kitap. Habibe, dedi titredi Kerim. Şems gibi kendini aydınlatan güneş, tatmadığı duyguları tattıran aşkı. Bir bahçesi güller ile dolmuş, ortasında havuz olan bir medresede oturmuş celalli ama yüzü nurlu pirden ders alıyordu. Pirin yanında cezbeli haliyle birisi vardı. Elinde kalemiyle pirin söylediklerini yazıyordu. Kerim de yazılanları dinliyor ve kendinden geçiyordu. Ne güzel şeylerdi bunlar. Hayatında ilk kez duyduğu ama büyük haz aldığı hakikatlerdi. Düşman sözüne kulak verenin, hasetçiyle dost olanın cezası budur. Haman'ı dinleyen inatçı Firavun'un ve Nemrut'un dostu hasetçi şeytan oldu. Düşman sana dostça söylese de bir hilesi vardır. Ona inanma. Sana şeker verse de öldürücü bir zehirdir. Onun lütfu kahırdır. Bu kadar öğüt kâfi sana. Kerim okurken sanki bu satırlar kendisine hitap ediyordu. Mesnevi'nin kendisiyle konuştuğunu hissediyordu. Hilelere düşürülmüşlerdi. Kaza gelirken göremezsin. Dost ve düşmanlar birbirinden ayrılmaz. Hal böyle olunca Allah'a yalvar, daima ağla, oruç tut, namaz kıl. Ey gaybları bilen Allah'ım, bizi kötü hilelerden kurtar. Bu aşağılık nefis bize günaha esir etti. Sen bize fazl-ı kereminle mağfiret et. Ey kerim ve affedici, ayıpları örtücü, intikam alıcısın. Bizi günahlarımızdan dolayı helak etme. Bir damla suyu hararet yakmasın ve bu topraktan olan cisim ateşte su gibi olmasın diye dua et. Gerçekten de kaza gelirken görememişti. Mesnevi kendisiyle konuşuyordu sanki. Sanki değil apaçıktı bu konuşma. Dua etmesini istiyordu. Burada duadan başka yapacak, Allah'tan başka dayanılacak bir dost yoktu. Allah'ım bu bir damla suyun şu zalimlerin cehenneminde yok olmasına izin verme. Her gün her fırsatta okuduğu Mesnevi kendisine ne büyük teselliler veriyordu. Hangi konuda canı sıkılsa hemen Mesnevi'yi açıyor ve aynı konuyla alakalı cevaplar alıyordu. Bunu fark ettiğinde artık elinden ve gönlünden Mesnevi'yi bırakamaz oldu. Her okuyuşunda Mesnevi Kerim'i şekillendiriyordu. O da bu değişimden memnundu ve kendisini Mevlana'nın büyük hitabı Mesnevi'ye bırakıvermişti. Yine bir gün canı iyice sıkılmıştı bu cehennemde. Gün bitmek bilmiyordu. Hemen Mevlana'nın ruhuna bir Fatiha, 3 İhlas Suresi okuyup bağışladı ve Mesnevi'yi açtı. Deniz balığı suya kandıramaz. Nasibi olmayana gün uzun gelir. Hayır, nasibi olmalıydı. Demek ki hayatın tüm sıkıntılarına dayanmak gerekirdi. Balık suyun içinde suya sabredemezse yaşayabilir miydi? Balığın hayatı suydu. Ne demekti şimdi bu? Zaman geçtikçe Mevlana'yı daha iyi tanıyor ve ne demek istediğini daha iyi kavruyordu. Kerim, ben de beni hayata bağlayacak ve yaşamama sebep olacak dertlerden nasıl olur da şikayet ederim? Mamak benim gerçek hayatım için en zulümlü gıdam diye zerrelerine kadar hissetti bu mesajı. Artık mamaktan şikayet etmeyecekti. Peki ne yapmalıydı? Hayat neydi? Bu hayat niçin yaratılmıştı? Bu hayatı nasıl yaşayacaktı? Yine bir Fatiha, yine 3 İhlas. Her şey sevgiliden ibaret, aşık bir perde, sevgili daima diri ve aşık ölü. Her kim aşk ile yanıp tutuşmamışsa o uçamayan kanatsız bir kuş gibidir. Kerim hep aşkı yaşamıştı. Mevlana başka bir aşktan bahsediyordu. Daima diri olan bir sevgiliden söz ediyordu. Daima diri olan ancak Allah olabilirdi. Yani aşkını ona çevirmeliydi. Tamam yapacağım dediği anda bir ikaz aldı. Hemen önündeki satırlardan. İnşallahı terk acize sebep olur. Güzel huyun namesi Allah'ın zikridir. Kocaman bir inşallah çekti Kerim ve okumaya devam etti. Sabır acı oldu ama nihayet onun meyvasında şifa ve afiyet vardır. Sen hakkın zahmet giderici bir hediyesi ve sabır sıkıntının anahtarıdır manasısın. Kerim yine elinden kalemi bıraktı. Mamak'ta Mesnevi'den aldığı dersle aşkı yazmak istedi. Tekrar o günlerde yaptığı gibi kitaplığına uzandı. Görülmüştür. A blok mühürlü Mesnevi'yi eline aldı. Bir Fatiha ve 3 İhlas okudu ve aşkı yazmak için açtı. Kalem gerçi her şeyi yazar ama aşka gelince başı döner. Tebessüm etti Kerim. Tamam, anlaşıldı üstadım. Ben aşkı değil mamağa yazmaya devam edeyim deyip romanına geri döndü. İlginç olaylar. Muhsin Başkan'a büyük teklif. Perşembe günü savcılar yine bıktırıcı bir şekilde binlerce dosyadaki belgeleri tek tek okurken MİT ile ilgili olanları basın yasağı koyarak okumuşlardı. MİT içindeki çekişmeler ile ilgili önemli bir raporun okunması devam etti. Ülke çapındaki çatışmaların benzerinin MİT içinde de sürdüğünü belgeleriyle anlatan raporun başbuğa arz edildi ifade edilerek akşama kadar okundu. Akşam olmuş bir gün daha mahkeme mesaisi tamamlanmıştı. Tutuklular her zamanki gibi bloklarına otobüslerle taşınmıştı. A blok girişindeki kafesin karşısında bulunan iç emniyet amirinin yanından geçerken ''Muhsin Yazıcıoğlu sen kal.'' Muhsin Başkan orada kalmıştı. Mutlaka önemli bir konu vardı. Koğuşlarına dağıtılan herkes merak içindeydi. Başkana bir şey yapmasınlar. Yapamazlar. Burası mamak kardeş. Olsun yine de çekinirler. Muhsin Başkan orada bekletildi. Tüm tutuklular koğuşlarına girmiş, ortalık sakinleşmişti. İç emniyet amirinin odasından bir asbay çıktı ve başkanı işaret ederek içeri girmesini söyledi. Başkan içeri girdiğinde sivil giyimli 3 kişinin kendisini beklediğini gördü. Cezaevi yetkililerinden kimse yoktu. Belli ki çok yetkili kişilerdi. Subaylar bile dışarı çıkartılmıştı. Yaşlı olanı nezaketli bir davranışla başkana boştaki sandalyeyi işaret ederek ''Otur başkan'' dedi. Muhsin Başkan pek hayırlı görmedi bu davranış karşısında temkinli bakışlarla sandalyeye oturdu. Bir diğeri söze girdi. Biliyoruz başkan burada pek rahat değilsiniz ama devletimiz de dışarıda pek rahat değil. Bizi içeri tıktınız ya rahatsınızdır artık. Sistemin de haklısın Muhsin kardeş ama elimizden gelen bir şey yok. Sizler için yine de çabalıyoruz. İyi polis, kötü polis ayaklarını bırakın da ne istiyorsunuz açıkça söyleyin. Masadaki yaşlı adam elindeki gazeteyi masanın üstüne koydu. Şehit edilen konsoloslarımızı yazıyordu resimleriyle beraber. 17-12-1980 Sidney Başkonsolosu Şarık arayarak güvenlik ateşesi Engin Sever. 4-3-1981 Paris çalışma ateşesi Reşat Muralı, din görevlisi Tecelli Arı. Nokta nokta. 28-01-1982 Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan. Atina, Lisbon, Madrid, Lahey, Ottawa, Boston, Belgrad, Brüksel, Bağdat, liste uzundu. Muhsin Başkan'ın gazeteyi iyice süzdüğünü fark ettikten sonra "Şu Ermeni çete, Asala, konsoloslarımızı öldürüyorlar," dedi. "Koskoca anlı şanlı devletimiz bir Asala ile başa çıkamadı mı? Çıkarız ama kanunlar elimizi kolumuzu bağlıyor. Kanunlarımızın gücü bize yetiyor da Asala'ya gelince mi duruyor? Bak kardeş, durum bildiğin gibi değil. Devletin haysiyeti söz konusu. Ne istiyorsunuz peki? Asala'yı bitirirseniz siz bitirirsiniz. Tecritten mi halledeceğim?" Nokta nokta. Biraz suskunluk yaşandı. Başkan, bunlar yine hangi tuzağa düşürecekler bizi diye düşündü içinden. Birbirlerine baktılar ve derinliğe alışılmış olan bu üç zevat derin bir nefes alarak. 20 arkadaşını seç, seninle beraber dışarı çıkaracağız. Sen arkadaşlarınla beraber hürriyetine kavuşacaksın. Karşılığında Asala'yı bitireceksiniz. Sizin için kolay bir iş. Hepsi bu kadar. Muhsin Başkan'ın kaşları çatıldı ama arkadaşları söz konusuydu. Devletin onuru önemliydi ama artık arkadaşların özgürlüğü hepsinden daha önemliydi. Oturdu sandalyede, geriye doğru yaslandı. Pazarlık yapıldığının bilinciyle onlara dönerek. "Tamam," dedi. Hepsi bir anda rahatlayıvermişlerdi. Birbirlerine bakıştılar. Yaşlı olanı söze girdi. "20 arkadaşını seç." "20 olmaz. Kaç kişi peki?" "Bütün arkadaşlarım serbest kalacak. O zaman olur." Şaşırmışlardı. Nasıl bir insandı bu böyle? Tahminlerin ötesinde bir liderlik özelliği taşıyordu başkan. "Bak başkan, bu isteğin imkansız bir şey. Siz bilirsiniz. İyi düşün. Devletin konsolosları öldürülüyor, onurumuz çiğneniyor. Benim arkadaşlarım da en az konsoloslarınız kadar değerli. Onları bu zulümhanede bırakıp kendi hürriyetimi seçemem, seçmem." Muhsin Başkan ayağa kalktı. Sanki onlara kendi makamındaymış gibi "İyi akşamlar beyler," dedi. Milliyetçiliğinden ve devlete olan bağlılığından hiç endişe etmedikleri bu insanları öyleyse neden bu cehenneme atmışlardı? Çelişkiler içinde ayrılırlarken "Tek alternatifimiz kaldı. Onu bulup onunla konuşalım," dediler. Pazartesi günlüğü herkes merakla bekledi. O zamana kadar kimseden bir ses çıkmamıştı. Mahkeme günü geldiğinde merakla Muhsin Başkan'ı aradı gözler. Tecritteki tutuklar gelince herkes rahatladı. Başkan oradaydı. Bir spor salonundan oluşturulan mahkeme salonunda herkes yerini almıştı. Genel merkez yöneticileri yine yan yana oturmuşlardı. Oturma faslı biter bitmez yönetici arkadaşları Muhsin Başkan'a baktılar. "Hayırdır başkanım?" "Hayır, bir sıkıntı yok. Neden aldılar seni perşembe günü?" Başkan sağına soluna baktı. Bu konuları anlatmayı sevmezdi. Kendisinin bildiği pek çok sır vardı. Dışına hiç sızmayan bir sır küpüydü. Ama yapılması gereken de bir şey vardı. Ekibiyle paylaşarak çözmeliydi. Dışarıda genel merkez başkanlarından tek kişi kalmıştı. Çatlı. "Çatlı'ya ulaşmalıyız. Derin devletten geldiler." "Niçin?" "Arkadaşlar ürkmüşlerdi. Kendileri idamla yargılayan, milli reflekslerini suç sayanlar bunlar değil miydi? Asalayla savaşmak için. İllegaliteyi sunuyorlardı. Bunlar değil miydi devletin askeri, polisi varken siz niye kavga ettiniz diyenler? İdamımızı ikiye katlamak için mi?" Başkanın endişesi vardı. Önce başkanın endişesini anlayamadılar. "Başkan, bunlar mutlak çatlıyı bulurlar. Onlardan önce biz ulaşmalıyız. Herkes elinden gelen gayreti göstersin. Onu uyarmalıyız. Hedeflerine ulaşmak için vatanperver gözükürler. Sonra da suçlu gibi siler atarlar." 15. ayrımın sonu, sayfa 228.